Dernekçilik El Kitabı, 2. kaset, 1. yüz. 9. Köylüğün her türlü istismarını önlemeye çalışmak. 10. Yönetim kadrolarının oluşturulmasında verimlilik ve başarıyı gözetmek. 11. Belli kalıplara bağlı tepkici bir anlayışı değil, eleştirel düşünceye bağlı olgun ve gelişmiş bir anlayışı benimsemek. 12. Vicdanını, aklını ve iradesini başkalarının ne diyeceğine göre değil, olayların, koşulların ve zamanın neyi gerektirdiğine göre kullanmak. 13. Örgüt içerisinde birbirine bağımlılığı değil, birbirine bağlılığı sağlamak. 14. Körlüğün bir kader olmadığı, körlerin kendi sorunlarının çözümüyle ilgili konularda söz ve karar sahibi olması gerektiği ilkelerini benimsemek. 15. Örgütün nicel ve nitel büyümesine paralel olarak yeni yönetici kadroların yetişmesini sağlamak. 16. Sorunlar karşısında karamsarlık ve yılgınlığı değil, umut ve kararlılığı güçlendirmek. 17. Eleştiride yapıcı ve yol gösterici, öz eleştiride ise samimi ve dürüst olmak. Liderlik. Liderlik her zaman bir kitle içerisinde ortaya çıkar ve o kitlenin arzuladığı amaca ulaşmasında etkili olur. Bir kitle olmadan liderlik de olmaz. Bu kitle bir arkadaş kitlesi olabileceği gibi bir derneği meydana getiren kitle de olabilir. Liderlik en küçük bir kitleyi etkileyen kararlardan bir ulusu etkileyen önemli kararlara kadar geniş bir alanı kapsar. Çoğu kimse liderliği siyasi partilerle ve çeşitli resmi örgütlerle sınırlı düşünme eğilimindedir. Liderliği bu şekilde dar kapsamlı bir alanda düşündüğümüzde yeteri kadar doğru kavrayamamış oluruz. Oysa günlük yaşamımızın çeşitli alanlarında karşılaştığımız olaylar, etkinlikler sırasında o koşulların yarattığı liderliklere rastlayabiliriz. Bir kişi en üstün bilgi ve yeteneğe sahip olan bir insan da olsa, onları kullanmasını bilmediği sürece lider olamaz. Lideri diğer insanlardan ayıran en önemli özellik, başkalarını motive edebilmek ve harekete geçirmektir. Belirli bir hedefe ulaşmak için insanlarda harekete geçme, inanç ve yeteneğini güçlendirmenin en etkili yöntemi daha çok eğitim ve motivasyondur. Liderlik, etkililik ve güçlülük kavramlarıyla çok yakından ilişkili bir niteliktir. Güçlülük, liderin başkalarını önleme potansiyelini ifade eder. Liderin gücü ancak kitlenin yararı için belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda kullanıldığı zaman olumlu bir işlevi yerine getirmiş olur. Liderin etkisi ve gücü zamandan zamana, olaydan olaya, kişiden kişiye değişiklik gösterir. Liderin başarısı fikirlerini kendisini izleyen kitleye kabul ettirmesine bağlıdır. Bir liderin kitlesini ulaştırmak istediği hedefe ilişkin doğru fikirlere ve onu destekleyen yeterli bilgilere sahip olması gerekir. Bir liderin etkili ve başarılı olabilmesi için düşüncelerini ve fikirlerini insanları heyecanlandıracak bir biçimde ortaya koyabilmesi gerekir. İyi bir lider bazı olaylarda sabırlı olmasını ve beklemesini bilir. Çünkü bazı fikirler insanlar tarafından çok çabuk benimsenmeyebilir. İlk başlarda bir fikre tepki duyan kişilerin yeterince düşünme fırsatına sahip olduktan sonra tutumlarında değişiklik meydana gelebilir. İyi bir lider, huzursuzluk ve çatışmaları hafifletici bir tutum içinde olur. Az sayıda insandan oluşan bir toplulukta uzlaşmaya varmak, kalabalık bir kitleden oluşan örgütlerden elbette daha kolaydır. Dış tehlikeler genellikle örgüt içinde uzlaşmayı artıran bir rol oynar. Liderlik, sorumluluk ve fedakarlık gerektiren bir görevdir. Farklı koşullar, farklı liderler yaratır. Lideri ünvan veya makamlar değil, insanlar yaratır. Güzel konuşma ve yazma bir liderin etkili olabilmesi için önemli niteliklerdir. Kitlenin mesajını doğru algılayan ve kitleye kendi mesajını kolay ileten liderlerin etkileme gücü daha fazladır. Liderin başarısında kendine güven duygusunun önemli rolü vardır. Kendine güven ise bilgi ve deneyimle artar. Açık sözlü, samimi, dürüst, güler yüzlü, şakacı olan liderler çevrelerini daha çok etkilerler. İyi bir lider adil ve tarafsızdır. Lider, karar uygulamalarıyla mutlaka kitlenin güvenini kazanmalıdır. Eğer lider kitle tarafından yapılması istenen bir eylemin gerçekleştirilmesi konusunda isteksiz davranırsa, kitlenin güvenini de kaybetmeye başlar. İyi bir lider ekip çalışmasına önem verir. Arzulanan hedeflerin gerçekleştirilmesinde insanların bütün yeteneklerinden yararlanır. Karşılıklı saygı iyi bir liderin ayrılmaz niteliğidir. Kitlenin saygısını kazanmak isteyen bir liderin öncelikle kendisi kitleye saygı göstermelidir. Lider başarılı oldukça kitlenin ona saygısı da artar. İyi bir lider hareketin sorumluluğunu üstlenir. Başarısızlığın suçunu kitlenin üzerine atmaz. Yapılan hataların kabul edilmesi liderle kitle ilişkisini geliştirir. Ancak bu hataların çok sayıda olması halinde liderin kitle üzerindeki olumlu imajı zayıflamaya başlar. Başarı ve başarısızlık her liderin karşılaşabileceği normal olaylardır. Liderin başarısı başarısızlık korkusunu yenebilmesine bağlıdır. Liderlik en iyi zamanda en iyi şeyi düşünmek ve uygulamaktır. Liderlik ne zaman ileri ne zaman geri adım atması gerektiğini hissetme sanatıdır. En etkili liderler olaylar karşısında ne zaman ve hangi durumlarda kararlı olunacağını veya taviz verilebileceğini dengeli bir şekilde kavrayan, uygulayan kişilerdir. Burada sorulacak en hassas soru hangi durumda ne kadar taviz sorusudur. Her durumun kendine özgü koşulları olacağından sorunun tek bir cevabı yoktur. Tavizin yararları ve zararları hesaplanarak en uygun karar verilmelidir. Taviz vermek bazı kişiler tarafından genellikle zayıflık ve korkaklık olarak değerlendirilir. İyi bir lider hangi hedeflerin mücadeleye değer hedefler olduğunu doğru kavrar ve doğru değerlendirir. Bir örgütte bazı durumlarda ve zamanlarda birden fazla lider olabilir. Böylesi durumlarda daha yüksek bir başarı elde etmek için liderler arasındaki uzlaşmanın büyük önemi vardır. Liderler tutum ve davranışlarıyla kitleye örnek oluşturmalıdırlar. İnsanların dikkatini, saygısını ve güvenini çok çabuk kazanabilen liderler, karizma sahibi liderler olarak değerlendirilir. İyi bir lider sorunların çözülebileceğine, geleceğin daha iyi olabileceğine dair iyimser fikirler taşır ve insanlara karamsarlık aşılamaz. İyi bir lider gerçekçidir. Hedefleri olanakları, zamanı ve koşulları, kaynakları ve fırsatları gerçekçi olarak değerlendirir. İnsanların değişikliğe ne kadar hazır olduklarını, zorluklara ne kadar tahammül edebileceklerini doğru değerlendirir. Bir lider her zaman bütün insanları memnun etmenin mümkün olamayacağını bilmelidir. İyi bir lider, ulaşmak istediği hedefler ve hedefe ulaşmak için kullanacağı vasıtalar konusunda bilgili, hazırlıklı ve planlı olmalıdır. Örgütte iyi bir liderlik olmadan etkili bir yönetim de olamaz. Liderlik uzun vadede nelerin yapılması gerektiğini, hangi amaçların gerçekleştirileceğini, sorunların çözümünde örgütün nasıl bir rol alacağını, üyeler arasında iyi ilişkilerin nasıl sağlanacağını, temel ilkelerin ve değerlerin nasıl korunacağını, öncelik taşıyan şeylerin neler olacağını belirler. Yönetim ise belirlenen bu hedeflere nasıl ve hangi yöntemlerle ulaşılacağını araştırır ve bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlar. Liderlik, başarı basamaklarının dayandığı yapının doğru ve sağlam bir yapı olup olmadığını, yönetim ise basamakların en hızlı şekilde nasıl çıkılabileceğini araştırır. Liderlik etkili olmayı, yönetim ise verimli olmayı sağlar. Yönetim, bir örgütün fiziksel kaynaklarının, lider ise duygusal ve ruhsal kaynaklarının harekete geçirilmesini sağlar. Liderin başarısı kendi yaptıklarından daha çok başkalarına yaptırabildikleriyle ölçülür. Liderlik bir örgütün beyni, yönetim ise duyu organları gibidir. Beyindeki yetersizlikler duyu organlarını nasıl etkilerse liderlikteki yetersizlikler de yönetimi o ölçüde etkiler. Örgütte iyi bir liderlik üyelerle yönetimi kaynaştırmayı ve bütünleştirmeyi başarabilen bir liderliktir. Örgütsel sorunları çözmede ve belirlenen hedeflere ulaşmada liderin sorumlulukları üyelerden daha fazladır. Liderler hem örgütü etkileyen hem de ondan etkilenen bir konumdadırlar. Bir insan liderlik özelliğine doğuştan sahip olabileceği gibi bu özelliği daha sonra bilgi ve deneyimlerle de kazanabilir. Lider üyeler üzerinde tepki yaratan değil, etki yaratan bir kişiliğe sahip olmalıdır. Kendisine verilmiş bir yetkiye sahip olmadığı halde insanları etkileyip motive ederek peşinden sürükleyen kişiler olabildiği gibi kendisine yetki verildiği halde bu yetkileri kullanamayan, insanları etkileme ve belli bir amaca sevk etme becerisi gösteremeyen liderler de olabilir. Toplumla ilişkiler. İnsanlar arasında iyi ilişkilerin kurulabilmesi için karşılıklı beklentilerin gerçekleşmesi, yanlış davranış ve önyargıların ortadan kaldırılması, karşılıklı güven ve saygının oluşması gerekir. Özürlülerin toplumdan beklentileri olabileceği gibi toplumun da özürlülerden beklentilerinin bulunduğu unutulmamalıdır. Toplum birbirinden farklı bireylerden oluşur. Kişilikleri, eğitim ve kültür düzeyleri nedeniyle farklı özelliklere sahip bu insanların davranışları da farklılık gösterir. Toplumda birçok insanın özürlülere karşı gösterdiği bazı yanlış tutum ve davranışlar daha ziyade şu hususlarda görülebilir. Özürlülerin neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda bilgi sahibi olmamak. Kişisel hataları da, başarıları da bütün özürlülere genellemek. Özürlü kişiyi küçümseyerek ona acımak. Özürlü bir kişiye hangi durumlarda nasıl yardım edileceğini bilmemek ve benzeri. Özürlülerin görevi bu tür insanlara yanlış tutum ve davranışları nedeniyle kızmak değil, onları nazik ve saygılı bir dille uyararak ne yapmaları, nasıl düşünmeleri gerektiği konusunda doğru bilgilerle aydınlatmaktır. Toplumla ilişkilerde özürlülerin kendi davranışlarına da dikkat etmesi gerekir. Gerek yöneticilerin, gerekse üyelerin kendi tutum ve davranışlarıyla çevrelerinde iyi bir örnek oluşturarak toplumun doğru bilgilerle aydınlatılmasına katkıda bulunmaları büyük önem taşır. Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılabilir? Birincisi caddede, sokakta, iş yerinde, otobüste, trende yani toplumla yüz yüze ilişkide bulunan yerlerde özürlüler tarafından insanların doğru bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Örneğin, görme özürlü bir kişiye yol gösterirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, değişik ortamlarda nasıl yardımcı olunabileceği, bir özürlüyle karşılaşıldığında ona nasıl davranılacağı gibi hususlar insanlara nazik bir dille anlatılmalıdır. İkincisi, radyo, televizyon ve gazete gibi basın yayın organlarından yararlanarak toplumun özürlüler konusunda aydınlatılması sağlanabilir. Bu amaçla radyolarda ve televizyonlarda haftalık ve aylık kısa programlar yapılabilir. Gazete ve dergilerde zaman zaman yazılar yayınlanabilir. Eğitici broşürler ve video kasetleri hazırlanabilir. Seminer ve konferanslar düzenlenebilir. Toplum ilişkilerin güçlendirilebilmesi için söz edilen etkinliklerin sürekli ve planlı olarak sürdürülmesi gerekir. Sosyal değişimlerin kısa sürede gerçekleşmesi beklenmemelidir. Bu nedenle toplumun bütün kesimlerinin özürlülere ilişkin konularda doğru düşünce ve davranışlara sahip olması için hem sabırlı hem de kararlı bir biçimde aydınlatma çalışmalarını sürdürmek gerekir. Aydınlatma çalışmalarının özü şu felsefeye dayanmalıdır. Özürlülerin karşı karşıya bulunduğu asıl problem sadece özürlü olmak değil, bundan daha önemlisi sağlanan olanakların yetersizliği ve diğer insanlarla eşit olmayışı, toplumun özürlülere karşı yanlış anlayış ve önyargılarıdır. Bu nedenle yeterli olanaklar ve fırsat eşitliği sağlandığı, ayrımcı uygulamalar ortadan kaldırıldığı takdirde özürlüler de diğer insanlarla aynı düzeyde başarılı olabilirler ve özürlü olmak o insanlar için basit bir fiziksel problem düzeyine inebilir. Bölüm 5. Şubelerin çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilişkileri. Yazan Hasan Tatar. Şubeler, faaliyet gösterdikleri il ve ilçelerde resmi ve özel çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak durumundadırlar. Bu ilişkilerin bir bölümü yasal zorunluluklar nedeniyle, bir bölüm ise başta dernek üyeleri olmak üzere görmeyenlerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için gereklidir. Şubelerimizin faaliyet alanlarında ilişki kuracakları başlıca kurum ve kuruluş ve onlarla kurulacak ilişkiler hakkında bazı bilgileri aşağıda sunuyoruz. 1. Valilikler ve kaymakamlıklar. Bilindiği gibi illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar en yüksek mülki amirliklerdir. Yapılacak pek çok faaliyetle ilgili başvurular bu makamlara ya da bu makamlardan havale ettirilerek bağlı birimlere yapılır. Örneğin emniyetin dernekler masası ile ilgili tüm yazışmaları valilikten havale ettirilerek yapılır. Kongre bildirimleri, şenlik, panel ve benzeri etkinliklerle ilgili bildirimler valilik makamına hitaben yazılan dilekçelerle yapılır. Bu nedenle valilik ve kaymakamlıklarla iyi ilişkiler kurmanın şubelerimiz bakımından çok yararlı olacağı açıktır. Halk arasında Fakfuk Fon olarak bilinen sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonları valilikler ve kaymakamlıklar bünyesindedir. İlde vali, ilçede kaymakam söz konusu vakfın başkanıdır. Derneğimizin ya da üyelerimizin çeşitli ihtiyaçları için bu fonlardan yararlanmak bu iyi ilişkiler sayesinde mümkün olabilir. Her kongreden sonra yeni seçilen yönetim kurulunun randevu alarak valiyi ziyaret etmesi yararlı olacaktır. Ayrıca valinin değişmesi durumunda göreve yeni gelen valiye de nezaket ziyaretinde bulunmak uygun olur. 2. İl Özel İdaresi. İl Özel İdaresi valilik bünyesinde bir yönetim organıdır. Her yıl bütçeyle il özel idarelerine o il sınırları içerisinde faaliyet yürüten kamu yararına derneklere ekonomik yardım yapmak üzere bir fon ayrılır. Her yıl valilik makamına başvurarak şubelerimiz faaliyetlerini anlatmak suretiyle bu fondan pay istemelidirler. Bu konuda dilekçe yazmakla yetinilmemeli, yazılan dilekçe yönetici arkadaşlar tarafından takip edilerek çeşitli görüşmeler yapılarak olumlu yönde karara dönüştürülmelidir. Böylece şubelerimiz önemli bir maddi kaynağa erişebilirler. 3. Emniyet ve Dernekler Masası. Dernek faaliyetleri her ilde valilikler bünyesinde emniyet müdürlüklerine bağlı dernekler masasınca izlenir. Her derneğin dernekler masasında bir dosyası vardır. Genel kurullardan en az 15 gün önce valilik makamına hitaben yazılan dilekçeye, kongre kararı, Hazirun cetveli, gazete ilanı, gündem ve diğer evraklarla birlikte dernekler masasına bildirilir. Gene kongre sonuçlarının 7 gün içerisinde dernekler masasına bildirilmesi zorunludur. Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgiler broşürümüzün 1. bölümündeki dernek ve derneklerle ilgili temel bilgiler içerisinde yer almıştır. Bildiri dağıtma, yayın çıkarma, şenlik, kermes, panel, yürüyüş ve miting düzenleme gibi etkinliklerde valilik makamına hitaben yazılan dilekçeyle Emniyet Müdürlüğü Dernekler Masası'na bildirilir. Bu nedenle Emniyet Müdürlükleriyle ve özellikle Dernekler Masası yetkilileriyle iyi ilişkiler kurmak çalışmaları kolaylaştırır. 4. Belediyeler. Genel yönetimin en üst yönetim birimleri valilikler ve kaymakamlıklar, yerel yönetimlerin en üst birimleri ise belediye başkanlıklarıdır. Bu nedenle büyük şehirlerde büyükşehir belediye başkanları ve merkez ilçe belediye başkanları, diğer şehirlerde il ve ilçe belediye başkanlıkları ile kurulacak ilişkiler son derece önemlidir. Yeni seçilen yöneticiler valileri olduğu gibi belediye başkanlarını da ziyaret etmelidir. Aynı şekilde yeni seçilen belediye başkanlarını da şube yöneticilerimiz ziyaret etmelidirler. Şubelerimiz belediyelerden yer ve taşıt talebinde bulunabilirler. Ayrıca belediyelerle çeşitli ortak etkinlikler yapılabilir. Belediyelerin de şubelerimize ve üyelerimize çeşitli fonlardan maddi kaynak yaratma olanakları vardır. Ayrıca belediyeler üyelerimiz için önemli istihdam alanları arasında yer almaktadır. 5. İş ve İşçi Bulma Kurumu. Her ilde ve bazı ilçelerde İş ve İşçi Bulma Kurumu müdürlükleri vardır ve her İş ve İşçi Bulma Kurumu'nda özürlülerle ilgili bir büro bulunmaktadır. Şubelerimiz buralarla ilişkiye geçerek il ve ilçelerindeki resmi ve özel kuruluşlarda özürlü kontenjanı açıklarını tespit ederek buralara işsiz üyelerimizin yerleşmesi için uğraşmalıdırlar. Ayrıca İş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvurmuş olan özürlülerin listesi ve adresleri de buradan temin edilerek bu kişilerle ilişki kurulabilir ve derneğimize yeni üyeler kazandırılabilir. Dernek etkinliklerine çok sayıda özürlünün katılması sağlanabilir. İş ve İşçi Bulma Kurumu ve üniversiteler istihdama yönelik panel, sempozyum, konferans gibi bazı ortak etkinlikler de yapılabilir. 6. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. Her ilde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü bulunmaktadır. Özürlülere yönelik faaliyet yürüten önemli kuruluşlar arasında yer alan SEHAÇEK İl Müdürlükleri ile ilişkiler son derece önemlidir. Derneğimizde SEHAÇEK Genel Müdürlüğü arasında görme özürlülere yönelik ortak faaliyet yapmak için düzenlenmiş bir protokol vardır. Bu protokolde hatırlatılmak suretiyle bu kurum yetkilileriyle daha iyi ve yakın ilişkiye geçmek olanaklıdır. Rehabilitasyon çalışmaları, bağımsız hareket eğitimi, çeşitli alanlarda üyelere, özürlü ailelerine ve çocuklara yönelik eğitici ortak faaliyetler düzenlemek mümkündür. Ayrıca şubelerimizin bu alanlara yönelik kursları ve eğitici çalışmaları için bu kurumdan eğitici eleman temin edilebilir. İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan sevk ile tam teşekküllü bir devlet hastanesinden, ücret ödemeden alınacak sakatlık raporuyla ve istenen sayıda resimle SEHAÇEK İl Müdürlüğü'ne başvurularak özürlü kimlik kartı alınır. 7. Rehberlik ve Danışma Merkezleri. Her il ve birçok ilçede rehberlik ve danışma merkezleri vardır. Buralarla kurulacak ilişkiler sayesinde rehberlik, psikolojik danışmanlık ve çeşitli alanlarda eğitici kurslar için eleman temin edilebileceği gibi, temin edilen elemanların ücretleri de bu kuruluşlar tarafından karşılanabilmektedir. 8. Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları. İl ve ilçe sınırları içerisinde bulunan hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının başhekimlikleriyle ve il sağlık müdürlükleriyle kurulacak iyi ilişkiler sayesinde, başta göz taraması olmak üzere teşhis ve tedaviye yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirilebilir. 9. Meslek odaları. Şubelerimiz faaliyet gösterdikleri il ve ilçelerde ticaret ve sanayi odaları, mimar ve mühendis odaları birliğine bağlı meslek odaları, tabip odaları ve baro gibi kuruluşlarla ilişki kurmaları halinde çeşitli etkinliklerinde maddi, teknik ve hukuki yardım temin etmeleri kolaylaşır. Bu tür meslek kuruluşlarıyla yakın ve sıcak ilişki kurmak her zaman yararlıdır. 10. Sendikalar ve dernekler. Şubelerimiz bulundukları il ve ilçelerde faaliyet yürüten memur ve işçi sendikalarıyla dernekler ve diğer demokratik kitle örgütleriyle iyi ilişkiler kurmalı, etkinliklerine bu kuruluşları davet etmeli, bu kuruluşların etkinliklerine katılmalı, yerel demokrasi platformlarının kurulması için girişimde bulunmalı, çaba göstermelidirler. Bizim toplumla kaynaşmamız, yürüttüğümüz mücadelenin, genel toplumsal mücadelenin bir parçası durumuna getirilmesi, mücadelemize toplumun çeşitli kesimlerinin destek ve katkılarının sağlanması için bu ilişkiler çok yararlı olacaktır. 11. Diğer özürlü örgütleri. Şubelerimiz il ve ilçelerinde bulunan diğer özürlü örgütleriyle iyi ilişkiler kurmalı, bunların doğru bir mücadele hattında birlikte davranmalarını sağlamaya çalışmalıdırlar. Bu bağlamda görme özürlülere yönelik faaliyet yürüten örgütlerle yerel görme özürlüler platformu, diğer özürlü örgütleriyle birlikte ise yerel özürlüler platformu oluşturulmalı. Bu örgütlerle birlikte özürlülerin hak ve çıkarları doğrultusunda ortak mücadele ve etkinlikler gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. 12. Basın yayın organları. Yerel radyolar, televizyonlar, gazete ve dergilerle kurulacak ilişki, derneğimizin ve çalışmalarımızın tanıtımı bakımından can alıcı bir öneme sahiptir. Etkinliklerimizin duyurulması, görüşlerimizin kamuoyuna yansıtılması bakımından yerel medyayla kurulacak iyi ilişkilerin büyük yararı vardır. 13. Okullar. Şubelerimizin bulunduğu illerde körler okulu varsa en başta bunlarla ve özürlülere yönelik diğer özel eğitim okullarıyla olmak üzere resmi ve özel okullarla olabildiğince yaygın ve geniş bir ilişki ağı kurmalıdırlar. Bu bağlamda Milli Eğitim Müdürlükleri ile kurulacak ilişkilerinde özel bir önemi vardır. Çeşitli etkinliklerimizin gerçekleştirilmesinde eşya piyangosu, kart, kitap ve diğer ürünlerimizin satışında bu ilişki ağının büyük katkısı olacaktır. Düzenlenecek yarışmalarda ve diğer etkinliklerde okul müdürlerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin katkı ve katılımları bu ilişkiler sayesinde daha kolay ve daha kitlesel olur. Şubelerimizin bulunduğu il ve ilçelerde üniversite ya da yüksek okul varsa buralarla da mutlaka ilişkiye geçmek gereklidir. Akademik ve bilimsel çalışmalardan yararlanabilmemiz, alanımıza ilişkin düzenleyeceğimiz bilimsel toplantılarda daha nitelikli bilgilere erişebilmemiz için üniversiteler, yüksek okullar ve bunların öğretim üyeleriyle ilişki kurmak yararlı olur. Üniversitelerle SEHAÇEK ve İş ve İşçi Bulma Kurumu ile ortak etkinlikler, toplantılar düzenlemek mümkündür. Şubelerimizin ilişki kuracakları, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar kuşkusuz bu saydıklarımızla sınırlı değildir. Şubelerimiz, yörelerinde bulunan vakıflarla, bankalarla, muhtarlıklarla, sağlık ocaklarıyla, siyasal partilerle, yerel sivil toplum örgütleriyle, kamu kurumlarıyla ve şirketlerle çok yönlü ve çeşitli düzeylerde ilişki kurmalıdırlar. Ancak bu ilişkileri kurarken, altı noktanın örgütsel bağımsızlığına ve mücadelesine gölge düşüren, derneğimizin herhangi bir örgütün yan kuruluşu ya da yandaşı gibi görünmesine yol açan tutum ve davranışlardan kaçınmalıdırlar. Diğer örgütlerle ilişki kurarken eşit haklara sahip, dostça bir tutum içerisinde bulunmalıdırlar. Ancak özürlülerin toplumdaki imajını zedeleyen, özürlüleri istismar eden faaliyetlere ve bu faaliyetleri yürüten kuruluşlara karşı açık, kararlı ve net bir tavır sergilenmelidir. Bu tür kuruluşlara ve bu tür istismarcı faaliyetlere karşı ilişkide bulunduğumuz başka kuruluşların da tavır alması için geniş, kapsayıcı ve bütünlüklü bir çalışma yürütmek gereklidir. Kitabın sonu. 3 Nisan 2000.